Ayrım 9, sayfa 71. Dalga Katibi. Uzun zaman açıkta kalmış bir adamın beklediğine kavuşmasından gelen coşkunlukla "Emredersiniz beyefendi, hemen hareket ediyorum," dedim. O, sevincimin, taşkınlığımın farkında değilmiş gibi "İyi edersin," dedi. Atandığım memurluk için henüz hiçbir bilgim yoktu. Gideceğim kasabayı harita üzerinde arasam yarım saatte bulamazdım. Trenle mi gidilir, vapurla mı, onu bile bilmiyordum. Bir ucuna iliştiğim sandalyeden birden fırladım. Biraz köpekleşmem, kedileşmem gerekiyordu. Makam koltuğuna doğru 3-4 adım attım. Önüme bir telsiz merkezinden farksız bir masa çıkmıştı. Diktafonlar, telefonlar, ziller, yazı takımları, ıstampalar, mühürler, kül tablaları. Adını bilmediğim daha bir sürü ıvır zıvır. Bir imza için ne kadar çok da takım taklavata ihtiyaç vardı. Çeyrek beklerken çanağına 25'lik düşen dilenciye benziyordum. "Allah ömrünüzü müddat eylesin," diye başladım. O, yaptığım şükran duasının boyunu yeter bulduğu yerde bir el işaretiyle kesti. Masanın üstündeki zarfı elinin tersiyle iterek "Al bunu," dedi. "Merkeze yazmışlar. Kastamonu'ya. İşin hakkında gereken direktifleri merkezden alırsın. Haydi uğurlu kademli olsun." Hafiften kımıldandı. Ben masanın virajını alarak tombul, yüzüklü eline yapıştım. Tam öpülecek eldi bu, pamuk gibi. Öptüm, alnımın ortasına getirdim. O hantal el, ufacık, kemikli elimin içinde bir anda kişiliğini yitirivermişti. Nereye götürsem gidecek bir hali vardı. İşi bittikten sonra aldığım yere bıraktım. Eli çok öpülmüşlerin kanıksamış davranışıyla "Haydi," dedi, "yolun açık olsun." Daha da durulmazdı burada. Kıçın kıçın kapıya doğru gerilerken "Hüsamettin Bey'e selam söyle. Böyle kartla, mektupla olmaz. Gelsin bize. Gelsin de." Çiçeği burnunda bir memur adayına fazla açılmak yetersizdi. "Anlar o," dedi. "Gelsin, eve bekliyorum." "Emredersiniz beyefendi." Ben kıçın kıçın yolumun geri kalan bölümünü de bitirdim. Çıkar çıkmaz ufak tefek bir kapıcı İngiliz anahtarı gibi aldı beni kıskacına. "Aldın mı emrini?" dedi. "Aldım. Ama çok uğraştırdım bizi. Personelden bir haftada çıkartabildim. Hele onaydan." Demek esas veli nimet içerideki değil, buydu. Ama bunun da eli öpülmezdi ya. Bir teklik nasıl diye düşündüm. Bir genel müdür kapıcısı için bu da para mıydı? 2,5'luk, ufak iş değildi bu. Personelden evramı çıkartan işte bu kahramandı. Yolluk faslından bir beşlik çektim, toka ettim. Avucunun içindekine bir baktı. Dudak kıvırdı. Geri verecek diye korktum. Düşündü, düşündü, bir şey söylemesi gerekiyordu. "Kastamonu'nun nesi meşhurdur?" dedi. "İşittiğime göre frengisi." "Ne? Frengisi mi? Eskiden de o." "Ben de çok eskiden işitmiştim. Gitmişliğim yok," dedim. "Ben biliyorum," dedi. "Bir yanı meşhur. Askerliğimi orada yaptım. Ama gönderemezsin ki. Sıcak sıcak yenir mübarek, pilavın üstünde. Başka da bir şeyi yoktur Kastamonu'nun. Bir de kendiri. İyi ip yaparlar. Ne me lazım? Göndereyim," dedim. Güldü. Anlayışlı adama benziyordu. "Yok, istemez," dedi. "Çok şükür yaşayıp gidiyoruz." Ertesi gün Kastamonu'nun urganını da gördüm. Han bozuntusu otellerinde yorganını da. Nasrullah Camisi'nin şadırvanından kana kana su içtikten sonra girdim kebapçıya. Kapının salık verdiği bir yanı da yedim, pilavını da. Kastamonu işte bu kadardı. Ankara'dan aldığım emaneti götürdüm, müdüre verdim. Bir kağıda baktı, bir de bana. "Buyur otur," dedi. Koltukları bıraktım, kapıya en yakın sandalyelerden birini seçtim. O da "Buyur şöyle koltuğa," demedi. Koltukluk bir durumum yoktu ki. Topu topu 45-50 kiloluk adamdım. "Ya," dedi. "Demek münhale seni verdiler. Oysa ben buradan birini inha etmiştim. Karıştı işler. Gel çık işin içinden." "İşte bu. Gördün mü aksiliği?" Elindeki kağıdı inceledi. Tarihine baktı. "20 Mayıs. Yani sen 22 Mayıs'ta orada bulunsan, bordroya geçer, Haziran'ı alabilirsin." "Beyefendi," dedim. "O kadar uzak mı gideceğim yer?" Sert sert yüzüme baktı. "Senin aklın ermez," dedi. "Gönderdiğim adam ay sonuna kadar orada kalmalı. Yani 10 gün. Ben 10 gün ne yapacağım?" "Ne mi yapacaksın? Sana burada geçici iş vereceğim." "Nasıl olur? Genel müdürün emri." "Genel müdürlüğün emrini koy cebine dursun. Sen bana iş için müracaat eden herhangi bir vatandaşsın şimdi." Daha işe başlamadan ayağım kaydırılıyordu. "Dayan oğlum Niyazi," dedim. "Bırak bu miskinliği. Ne geldiyse başına yüzünün yumuşaklığından geldi. Müdür, anladın mı diye sordu. Hayır anlamadım, dedim. Ne var anlamayacak? Senin çalıştığın iş ve işçi bulma bürosuna ben birini gönderdim diyorum sana. Ben dururken, sen gene durdurduğun yerde. Ben artık herhangi bir yurttaş değil, bir memurum. Daha iyi ya, ben de bir müdür olarak o memura bir iş veriyorum. Fazla mı ileri gidiyordum acaba? Ben hiçbir işte ileri gidecek yapıda bir adam değildim. Ne yapıda, ne de kafada. Ne yapsam kendimi zorlamış olacaktım. Sustum. Müdür, ha şöyle, yola gel gibilerinden beni gözleriyle okşadı. Bizim işimizin adı iş ve işçi bulma. Biz birbirimize iş bulamazsak vatandaşı nasıl bulacağız? Memlekette iş kalmasa, bütün fabrikalar paydos etse, kahve açar, gene de işçiyi boş gezdirmeyiz. Haklısınız beyefendi. Ertesi gün eğreti işime başladım. Uzun zaman boşta gezip de işe başlamanın bir başka tadı oluyor. Alacakaranlıkta kalktım. Hanın kahve ocağına indim, sıcak su için. Çırak bile kalkmamış. Soğuk suyla sinek kaydı bir damat tıraşı oldum. Kirlidir diye bavula teptiğim gömleği çıkardım. Kirli yakayı yarım santim yukarı kaldırarak kuşak haline gelmiş boyun bağını sıkıca dizimde ütüledikten sonra bağladım. Boyun bağı ile memurluk arasında sıkı bir ilişki vardır. Sonra ceket ve ceketin düğmeleri. Saat 7'ye doğru çıktım sokağa. Her yer kapalı. Nasıl aramazsın bizim memleketin sabahçı kahvelerine? Dere boyunda bir aşağı bir yukarı voltaya başladım. Bekçiler bir yabancının dolaştığını gördükçe gözlerinin birini aralayıp bakıyorlardı. Neredeyse bana gece yarısı ne dolaşıp duruyorsun diye çıkışacaklardı. Benim ne hırsıza ne uğursuza hiçbir yararı dokunmayacak 1.50'lik boyumu daracık omuzlarımı süzdükten sonra boyunlarını içeri çekip uyuyorlardı. Bir bekçinin önünden iki defa geçmemek için bütün ara sokakları dolaştım. 8'e doğru ilk açılan kahveye daldım. Kahveci uzaktan başını uzatıp sordu. Hayrola? Ne demekti bu? Bir toplandım. Sabah şerifleri hayırlı olsun dedim. Herif hiç duymamış gibi, ocak yanmadı daha, dedi. Zararı yok, ben otururum. Siz bana bugünkü gazeteleri verin. Hangi bugünkü gazeteler? Yani ne gazetesi olursa olsun. Bizde gazete falan bulunmaz. Burada gazete falan çıkmaz mı? Çıkmış eskiden, İstiklal Harbi sıralarında. Rahmetli Hüsnü Bey çıkarmış. Açık Söz gazetesi. Sen nerelisin? Yani nereden geliyorsun? İstanbul'dan. Belli. Peki İstiklal Savaşı'ndan sonra bir daha gazete çıkmadı mı? Çıktı ama kulak asma. Biz onlara ilan gazetesi diyoruz. Artırma, eksiltme ilanları çıkar. Bir de büyüklerden gelenin gidenin adlarını yazarlar. Gelen giden olmazsa, vali ne güne duruyor? Eve giderken arabası benzinciden benzin alsa hemen bir makale. Muhterem valimiz benzin satışlarını inceledi diye. Arabası bozulup da yaya gitse, tamir edilmekte olan Ankara yolunda incelemeler yaptı diye bir makale daha. Adam kahve ocağından çıkmış, bir sandalye çekip karşıma oturmuştu. Doğru söyle, dedi. Senin işin ne bu memlekette? Ben kısa kesmek için memurum, dedim. Yeni mi? Yeni. Anladım. Sen hava yollarındasın. Ne hava yolu bu? Memleketimizde ben karayolu bile göremedim. Efendi, diye yüksek perdeden konuşmaya başladı. Bu memlekette eskiden karayolu da vardı, su yolu da. Sen Kastamonu deyip geçme. Bizim eski evlerimizi görsen aklın dururdu. Evden eve poyralarla su geçerdi. Her evde bir de havuz. Bu suyu hem içer hem kullanırdın. Alt baştaki komşuyla kavga etmek istersen bahçeni de sulardın. Sonra yol. Hiçbir memlekette şose yokken bizde vardı. İnebol'dan Ankara'ya kadar kaymak gibi yol. Yumurtayı yuvarlasan gider. İstiklal Harbi'ni bu yol kazandı işte. Hani Ankara'da cephane taşıyan kadın heykeli var ya, omzunda mermi tutan kadın. Var. İşte o kadın bizim kadınımızdır. Kastamonu'nun köylülerinden. Demek o kadın Kastamonlu. Harp bitti, Kastamonu da bitti. Ne yol, ne demir yolu, ne fabrika, ne tezgah. Bereket bizim dokuma tezgahlarına. Kastamonu biraz safa kalıyor. Bu ılgazlığı bozuyor işi. Şoförler bile hep yan çiziyorlar. Karabük'ten dolanıyorlar şimdi. Ne yapsınlar? İşin kolayı da bu. Bu dağ delinmez mi sanki? Bu Ilgaz Dağı. Daha olmasa üstünden aşılır. Aştılar. 80 bin çamımızı yere sererek bir uçak meydanı yaptılar. İyi ya. Daha ne istiyorsun? Bize ne havaalanından? Biz gene kamyonla gidip geldikten sonra. Bize fabrika gerek. Bize... Bir müşteri daha girdi içeri. Kahveci, parti başkanı diye bir şeyler fısıldadı. Sonra süt dökmüş kedi gibi girdi içeri. Semaverin altını yerlemeye başladı. Başkan girdi yanına, bir şeyler soruyordu. Misafir mi değil mi? Kahveci kendi derdini açmaktan benim kim olduğumu söylemeye vakit bulamamıştı ki. Soruşturuyordum, sen geldin dedi. Başkan kızdı. Ne biçim kahvecisin sen? Müdür hepinizin kulağını geçen gün bükmedi mi uyanık olun diye? Neyin nesidir bu adam? Nereden çıktı sabah sabah? Başkan boyuna söylüyor, ocakçı susuyordu. Artık beni falan unutmuştu. Bu uçak meydanı buraya yapıldı yapılalı gözüme uyku girdiği yok. Her saniye yukarıdan biri inecek diye kulağımız kirişte. Eskiden ta Dorukhan'dan telefon ederlerdi bana. Kim geliyor, kim gidiyor anlar. Ona göre davul mu hazırlanacak, kurban mı? Şipşak çıkardık Olukbaşı yoluna. Şimdi öyle mi? Her saat arkadaşlarla nöbet tutuyoruz. Bir de siz giren çıkanı kontrol etmezseniz ne olacak halimiz? Kapatalım bu partiyi de, çekilelim bir köşeye. Meğer bizim kahveci ondan keskin partiliymiş. Ne diyorsun reis bey? Dedi. Ne demek çekilmek? Nasıl laf o? Yakışmıyor senin ağzına. Ölmek var, dönmek yok. Peki öyleyse bu uyuşukluk ne? Uyanık duracağız. Bak bütün gece gözüme bir dirhem uyku girmedi. Öyle olacak işte reis bey. Aç gözünü. Kuş uçurtmayacaksın. Anladın mı? Başkan elindeki kehribar tesbihi şakırdata şakırdata geçiyordu. Gözünün kuyruğuyla şöyle bir baktı. Hiçbir şeye benzetemedi beni. Yalnız şunu anlamıştı. Benim gibi bir yarım adamdan ne köy olurdu ne kasaba. Yanımdan tam geçerken şöyle doğruldum. İçimde gene büyük adam korkusu uyanıvermişti. Ceketimin önünü ilikledim. En azdan bir müdür selamıyla boynumu kırdım. Tesbihli elini sinek kovar gibi sağ kulağına doğru kaldırdı. Oh, selamımı almıştı. Beni bir yabancı olarak görmüyordu demek. Ben artık ona göre bozguncu bir muhalif değildim. Buraya da halkın huzurunu, rahatını altüst etmeye gelen bir komitacı olamazdım. Seslendim ocakçıya. Arkadaş, bir çay. Adam ocaktan başını çıkardı. Patladın mı? Senin yüzünden bir araba laf işittim. Sabah sabah sorun ne? Madem yabancısın, ne çıkarsın erkenden sokağa diye ters ters söylendi. Bu azar keyfimi kaçırıvermişti. Ne deyip de susturabilirdim şu münasebetsizi? Arkadaş, gözünü aç da iyi bak dedim. Ben turistim. Canım ne zaman isterse kalkar gezerim. Kastamonu Kalesi'ni incelemeye geldim. Sen nesin? Anlayamadım. Turist. Hangi partidendir bu turist dediğin? Turistin partisi martisi olmaz. Hatta dini, milleti de olmaz. Turistin dövizi olur. Eğer benim gibi yerli turistse dövizi de olmaz. Peki göster hüviyetine. Sen ne biçim adamsın be? Turistin ne hüviyeti olur, ne kafa kağıdı. Ben bir kadınla otellerden birine girsem evlenme cüzdanı bile sorulmaz. Allah sen kalk git. Sabah sabah başımı belaya sokma. Birazdan polis görür, muavini görür, müdür görür, karakol karakol dolaştırırlar beni. Benden bu kadardı. Daha fazla da duramazdım. Kovulmuş mahalle köpeği gibi kuyruğuma baka baka çıktım kahveden. Saat 8'i geçmişti. Sokaklar boş sayılmazdı. Bekçiler beni neremden tanımışlarsa tanımışlar, yabancı olduğumu bulup çıkarmışlardı. Durup durup bakıyorlar, geçip gitsem bile gözlerini ayırmıyorlardı üstümden. Uçak seferleri başlayalı her yabancıyı bir Merihli sanıyorlardı. Pabuçlarımdan tüysüz kafama kadar inceliyorlar, bir Merihli'nin biraz olsun kendilerine benzemesine kızar gibi oluyorlardı. Bu ürkek yaratıklardan birine sokuldum. Merhaba arkadaş, dedim. Ayrım sonu, sayfa 80.